Ayrım 15.
Sayfa 159. Çoğu yazlık giysiler içinde olan askerler, çavuşların uyarılarını aldırmadan yer yer cepheyi boşaltıp yağmurdan korunacak bir sığınak bulma telaşına düştüler. Diğerleri siperin dışına, kenarına çıkıp şaşkın şaşkın oturdular. Yağmurun ve daha uzun süre olmayacak bir şeyin savaşın durmasını beklemeye başladılar. Akşam saat 8'e doğru yağmur önce yavaşladı, sonra dindi, bulutlar göğü terk etti, yıldızlar çıktı. 27 Kasım'daki bu tufanı anımsatan yağmurdan sonra 11. Tümen ve karşısındaki İngiliz 11. Tümeni anafartalarda ilk karı birlikte karşıladılar. Kar yağışı alışılmışın dışında rüzgarsız ve güneşli bir sabahın öğleden sonrasında başladı. Önce tek tek, sonra kümeler halinde gökyüzünün derinliklerinden kopup gelen kar taneleri yere indikçe büyüyor, sessizce siperleri örtüyor, iki taraf arasına yavaşça inen bir perde gibi onları bölüyor, ayırıyordu. Siperler, savaşın ve sonra gecenin karanlığıyla kuşatılmış, beyaz ve aydınlık bir mekan oldu. Her gün yaşadıklarından ne kadar farklıydı o gün, ne kadar güzeldi sakinlik, barışçı bir hakemdi kar. Müttefik askerlerin bir bölümü, Anzaklar, Hintliler, Senegalliler için mevsimin ilk karı, yaşamlarındaki ilk kardı. Başlarını göğe diktiler, bu inanılmaz olaydan gözlerini ayıramadılar. Yavaş yavaş aşağıya inen kar tanelerinin bir süre sonra durduğu, kendilerinin göğe yükselmeye başladığı duygusuna kapıldılar. Duran bir trende, yandaki vagonların hareketiyle gidiyor duygusuna kapılmak gibi. Uzun süre kimse bu sessizliği bozmaya cesaret edemedi. Silahlar sustu, siperler sakinleşti, karın alışılmadık sessizliğini dinlediler. Artık içlerinden savaşmak gelmiyordu. Kar sınırları kaldırdı, bütün sınırları, cepheyi bölenleri ve doğanın çizdiklerini. Mesafeler kayboldu. Gökyüzünün beyazı yerinkiyle birleşti, silahlar sustu. Uzayıp giden beyazlığın içinde belirgin olan tek şey, donmuş ağaç dallarının ve otların uçlarında ay ışığında parlayan buz taneleriydi. Bunlar savaş alanını bir peri masalına çevirdi. Gece kar dindi, hava açtı. Sert kuzey rüzgarıyla birlikte bıçak gibi bir ayaz çıktı. Her iki tarafın askerleri siperlerin yan duvarlarına oyulmuş çukurlarına büzüldüler. Soğuktan uyumak mümkün değildi. Nöbetçiler donmamak için dışarıya çıktılar. Karın ışığında, donmuş karın üzerinde zıplamaya başladılar. Siperler boyunca kırılan ve ezilen buzun ürkütücü tok sesi yayıldı. Açıkta sigaralarını yaktılar. Donmuş parmaklarının tetiği çekecek gücü ve zaten kimsenin buna isteği yoktu. Arkadaşım onbaşı Dean ile birlikte siperin kenarına boş bir bisküvit tenekesini dayayıp oturduk. Başımıza bir battaniye ve muşamba geç çekerek su bileklerimize gelinceye kadar bütün gece birbirimize sarıldık. Gidecek bir yer yoktu. Sabaha kadar öyle kaldık. Biraz kımıldadığımızda donmuş olan battaniye ve muşambayı oluklu saç gibi kaldırıyorduk. Ayaklarımız dondu. Onları zor kımıldatıyorduk. Etrafımızda inleyen ve ağlayan arkadaşlarımız vardı. Ateş basamağındaki nöbetçiler dondular. Dokununca yere yuvarlanıyorlardı. Benim de ellerim ve ayaklarım dondu. Bazılarının durumları o kadar kötüydü ki onlara hemen kumsala inmeleri söylendi. Ancak orada tedavi edilebilirlerdi. Fakat gidecek ne yol ne de onları götürecek bir araç vardı. Elleri ve dizleri üzerinde emekleyen askerler gördüm. Adamlar bebekler gibi ağlıyorlardı. Hatta deniz kuvvetlerinin bir çavuşu bile. Harold Bockton. Sabah ışığında dağın buz kaplı tepesi pırıl pırıl parlıyordu. Yürünemiyor, sadece kayılıyordu. Bacağı kolu kırılanlara gıptayla bakılıyordu. Bunların İmroz, Limni, Malta, hatta İngiltere'ye gidecekleri biliniyordu. Kaputlar donmuş, tahta gibi olmuştu. Bunlar bükülmüyorlardı bile. Arkadaşlarımızın bazıları battaniyelerini kurutmak için çalıların üzerine serdiler. Bir saat içinde bunlar donup kontraplak levha gibi oldu. Ernest Lay. Soğuk, gecenin ayazı, savaşı bir sürede olsa unutturdu. Ateş yakmak için siperden çıkanları ateş edilmiyordu. Yaşamayı başaranlar, bütün gece yürüyen ve hareket edenlerdi. Dizanteriden ayakta zor duranları, selden sonra dondurucu soğukta sürükleyip götürdü. Öncekinden daha kötü koşullardaydık. Su arabaları donduğu için mevcut su yalnız sağlık hizmetleri için kullanılabiliyordu. Durumumuzu düzeltecek gücümüz kalmamıştı. Tam bir sefalet içindeydik. Bir süre sonra hiçbir şey umurumuzda değildi. Ellerimiz, yüzümüz soğuktan yandı, karardı ve şişti. Bütün vücudumuzu tekrar bitler sardı. Paltolarımız üzerlerini kaplayan çamurla birlikte dondu, kaskatı kesildi. Harold Thomas. Soğuklar 30 Kasım'da kırıldı. 3 gündür bir buz kalıbı içindeki gömleğimi siperde bir taşın üzerine yaydım. İnanılmaz bir şey. Bitler hala canlıydı. Gömleğimin üzerinde dolaşıyorlardı. 3 günden beri içinde bulundukları buzda ölmemişlerdi. Joe Murray. Müttefik cephesinde sahildeki iskeleleri bombalayan Türk topçusunun ateşi hafiflemişti. Mermi sıkıntısı nedeniyle Seddülbahir'deki boşaltma iskelelerine düşen mermi sayısı günde 5-6'ya inmişti. Bu, oradaki askerlerin biraz rahatlayıp nefes almalarını olanak sağladı. Fakat önünden geçtikleri mezarlıkların günden güne büyüdüğünü görüyorlardı. Anzak cephesindeki çekilme belirtileri, uygarlığa dönüş umudunun sevinci, sıradan bir asker için bir hiç uğruna geçmiş 7 ayın üzüntüsüyle çelişiyordu. Bıkkın askerler üşüyerek, çamurlar içinde ayaklarını sürükleyerek kendilerinden istenenleri isteksizce yapmaya devam ettiler. 37. Çanakkale'deki başarısızlıklar üzerine Hamilton görevden alınarak yerine Charles Monroe atandı. Boşaltma sonrası özellikle Avustralya basını ve onu yönlendirdiği kamuoyu başarısızlığın nedenini İngiliz Genelkurmayı ve Hamilton'un yetersizliğinde görmüştür. Savaş alanından uzakta önce gemide sonra İmroz'daki karargahında kalması onu yürütülmekte olan çarpışmaların dışına düşürmüş, bu olgu aşırı iyimser biçimde Londra'ya gönderdiği raporlara yansımıştır. Yürekli, yakışıklı ve uluslararası bir üne sahip olmasına karşın Hamilton, yeteneklerini aşan bu görev için zayıf bir komutandı. Hamilton, çıkarma tamamlandıktan sonra da gemide kalmayı ve savaşı oradan yürütmeyi sürdürdü. Birliklerin araziye dağılmasında etkin bir rol üstlenemedi. Çıkarmada gösterdiği başarıyı daha sonra gösteremedi. Kritik durumlarda yedeklerini kullanamadı. Savaşın gidişini yakından gözlemek için karaya da çıkmıyordu. Bu nedenle savaşın geleceğini göremedi. Michael D. Cruz. Monroe daha Londra'dan ayrılırken Çanakkale'nin boşaltılması düşüncesindeydi. Raporunda Çanakkale cephesinin boşaltılmasının İslam dünyası üzerindeki olumsuz etkisinin denize dökülmekten daha az olacağını belirtmişti. Monroe boşaltma sırasında %30-40 kayıp olabileceğini düşünüyordu. Fakat hükümette bu konuda kuşkular vardı. Bu arada fırtınalar yarımada sahillerinde yıkıma neden oluyor, kıyıya bir kayık bile yanaşamıyordu. Hastalık da artmakta. Günde 800'e varan sayıda asker hastalık nedeniyle cepheden alınmaktaydı. Hastalıkların verdirdiği kayıplar savaşınkine yakındı. Ben bu konuda şanslıydım. İnsan hayatında bir defa olacak as dörtlüğü yakaladım. Önce sarılık oldum, sonra dizanteriye yakalandım, sonra kurdeşen oldum ve sonra bitlendim. Eğer bitlenmedim diyen birine rastlarsanız, sen Gelibolu'ya hiç uğramamışsın diyebilirsiniz. Kalkıp doktora gittim. Doktor oraya 5 dakika önce gelmiş. Bana bitkin gözlerle baktı, bitlerimi gördü. Bunlardan sende çok var mı dedi. Tanrı aşkına, burada sen de benim kadar kalırsan, senin de bu kadar bitin olacak dedim. Frank Parker. Siperlerde yerde uyuyorduk, yatak yoktu. Yemekler fena değildi. Her bölük için bir kazan kaynardı. Almanlar çorba gönderiyorlardı, bunu pişiriyorduk. Kazanın etrafında toplanıyor ve yiyorduk. Ekmek de iyiydi. İlk gittiğimizde her şey boldu, üzüm, hurma. Fakat zamanla hepsi kayboldu. Memiş koca. Yiyecekler siperlere ancak gece geç vakit getirilebiliyordu. Gündüzleri hareket edemezdik. Hareket eden her şeyi görürlerdi. Geceleri de projektörlerle bütün tepeleri gündüz gibi aydınlatırlardı. Yiyecek azdı. Ben hastalandım, halsizdim ve terliyordum. Kirli suları içmiş olmalıyım. Sonra beni hastaneye gönderdiler. Orada 2 ay kaldıktan sonra siperlere geri döndüm. Memiş Bayraktar. Monroe 30 Ekim'de Gelibolu Yarımadası'na gelmiş, Seddülbahir, Anzak ve Anafartalar cephelerini dolaşmıştı. Gördükleri ürkütücüydü. Kırık dökük iskeleler, amaçsız dolaşan iskeleti çıkmış askerler, yamaçlara oyulmuş derme çatma sığınaklar. Boşaltma kararını vermiş olmakla birlikte cephedeki komutanlara yanıtının hayır olacağını bildiği ve gerçekten de olumsuz yanıt aldığı iki soru sordu. Birliklerimiz bir hücumla Türk mevzilerini ele geçirebilirler mi? Sırbistan yolu açıldığına göre Almanya'dan gelecek ağır toplarla güçlenmiş Türkler karşısında kışın mevzilerimizi koruyabilir misiniz? Boşaltma önerisine karşı bir seçenek olarak donanmayla Boğaz'ın tekrar zorlanması düşüncesi gündeme geldi. Bu düşünce başta Churchill olmak üzere Londra'da büyük destek buldu. Fakat Monroe ve onu destekleyen Kişener'in ısrarıyla İngiliz hükümeti Arıburnu ve Anafartalar cephelerinin boşaltılmasına karar verdi. Bu nedenle Churchill, Gelibolu cephesini gördükten sonra boşaltma kararını veren Kişener için geldi, gördü, teslim oldu diyecekti. Boşaltmayı Anzak cephesi komutanı General Birdwood yürütecekti. Kendisi bunu üzüntüyle yapıyordu. Hamilton'a, "Burada kalmayı en çok isteyen ben, boşaltmayı yönetmek zorundayım," demişti. "Tanrım, bu doğru. Büyük bir patırtı olacak. Bize söylenmedi fakat satır aralarından anlıyoruz. Birlik akşam şu saatte sahilde olacak diye emirler geliyor. Bunlar aşağıya iniyorlar. Bugün onlardan bazılarının postalarını götürdüm. Fakat orada değillerdi. Gitmişlerdi. Geceliğin yok olmuşlardı." Cyril Lawrence. Anzak cephesi sessizce boşaltılmaya başladı. Seddülbahir bir süre daha tutulacaktı. Boşaltma emri geldiği gün bizim için üzücü bir gündü. Birinci tümenin şerefli ve saygıdeğer askerleri tek başlarına ıssız Anzak mezarlarında yatıyorlardı. Bazıları emri duyduklarında hıçkırıklarla ağladılar. Ben ümitsizliğe kapıldım. A.L. Smith. "Türkler bizi yendiler. Bu gece, Anzak'ta son gece. Burayı böyle terk etmek üzücü. Buna dayanamıyorum. Dinlenmeye ihtiyacım var. Eğer Avustralyalılar bu işi başaramadılar denirse kahrolurum. Onlar gereken her şeyi yaptılar. Hatta gereğinden fazlasını. Buna inanıyoruz fakat şansımız yoktu." L. Moody. Sanıyorum herkes boşaltma kararından memnun. Bulunduğumuz siperlerden, Queen's Post'tan, Arıburnu sırtlarında bir yer, sahile doğru inmeye başladığımızda ilk defa sırtımızı Türklere döndüğümüzü hissettim. İçimden koşmak geldi. Bu dönüşü sanıyorum beklenenden daha kısa sürede yaptık. Korkarım orada gömülü arkadaşları düşünmüyorduk. Bu iş böyleydi. Vurulmuşlardı. Onları düşünecek zamanımız olduğunu sanmıyorum. Basil Holmes. Arıburnu'da Anafartalar cephesinin boşaltılmasına karar verildiği zaman her iki cephedeki müttefik kuvvetleri 134 bin insan, 14 bin 500 hayvan ve 393 toptan ibaretti. Gizlilik çok önemliydi fakat bu haber basına sızdı. Türk yetkililer basın haberlerine önem vermediler. Buna her iki taraf basınının olaya yansız bakmamaları ve güvenilir olmamaları neden olmuştur. Boşaltma işine 12 Aralık'tan itibaren başlandı. Geceleri karanlıkta küçük tekneler sahile yanaşıyor, sonra askerler sessizce siperlerden çıkıyor, sahile inip kendilerini bekleyen teknelere biniyorlardı. Sabah aydınlık başlayıncaya kadar askerler, hayvanlar ve malzeme açıkta bekleyen gemilere taşınıyordu. Önce hastalar, yaralılar, savaş esirleri taşındı. Sabahleyin sanki her şey eskisi gibiymişçesine gemilerden malzeme indiriliyor, boş sandıklar siperlere gönderiliyordu. Bir hafta içinde gizlice ve Türklere fark ettirmeden 40 bin kişi ve bunların malzemelerinin büyük bir kısmı çekildi. Havalar da onlara yardımcı oluyor, o mevsim için beklenenden iyi gidiyordu. Anafartalar ve Arıburnu cephelerinden sondan bir önceki gece 19 Aralık 1915 Cumartesi gecesi 20 bin kişi daha çekilecek, kalan son 20 bin kişi cephede birinci hatta siperleri sonuna kadar savunacaktı. Son gece çekilmelerini güvenceye alacak bir önlem olarak aralarındaki arazi mayınlandı, ön siperlere basit bir düzenekli otomatik olarak ateşlenen tüfekler kondu. Siperlere gidip tüfekleri yeniden doldurduk. Her istihkam eri belli bir miktar tüfekten sorumluydu. Tüfekleri kum torbalarıyla destekledik, tetiğe de kum dolu kutular astık. Tenekelerden akan kum kutuya dolunca, yeterince ağırlık olunca tetik kendiliğinden çekiliyordu. Zaman zaman kendiliğinden bir tüfek patlardı. Ön siperlerde kimse olmadığından bu iş için oraya gittiğimizde korkudan ayaklarımız titrerdi. Leslie Matthews. Son gece önce kanatlardaki, daha sonra orta ve ön mevzideki askerler de sessizce çekildiler. Bir gece keşif koluna gönderdiler bizi, iki kişiyiz. Gebe Çınar köyünden Mehmet dayı vardı yanımda. Zifir bir karanlık bir gece. Vardık gavurun siperine. Dinledik. Gavurlar mınır mınır konuşuyorlar. Geri döndük. Geri dönerken matara filan tangır tungur etti, gürültü etti. Gavurlar siperlerinden başladılar üzerimize ateş etmeye. Kaçamadık. Birer top mermisi çukuru bulup sindik içlerine. 4 saat sonra ateş yatışlı da çıkabildik dışarıya. O gece 27. alayda parola Kasatura idi. Gavur o gece sabaha karşı kaçmış gitmiş. Halil Koç. Aylardan beri içine gömüldükleri siperlerinden çıkıyor, son bir defa ateş ediyor, toplanma noktasına geliyorlardı. Burada gürültü olmaması için ayaklarına boş torbaları bağlıyorlar, sahilden gelecek emri bekliyorlardı. Engebeli arazide dere yatakları, vadiler, sahile doğru uzanan, daha önce işaretlenmiş bağlantı siperleri boyunca ilerliyorlar. Birinci, ikinci ve son bağlantı yolunu da tıkadıktan sonra kıyıya iniyor ve gemilerine doluyorlardı. 20 Aralık 1915 günü sabaha karşı saat 4'te Anafartalar Arıburnu cephesindeki son erde bir tekneye bindi. Sevgili anneciğim, dün Noel için tam zamanında geri döndüm ve beni bekleyen 2 büyük posta paketi buldum. Aşağıdakiler için çok teşekkür ediyorum. D'den 23 Kasım, 28 Kasım ve 6 Aralık tarihli 3 mektupla, babamdan 12 Aralık tarihli bir mektup, annemden 2 çift eldiven ve D'den Echoes from the Flat adlı kitap. Çeşitli grafikler de gelmiş fakat buradakiler ben dönmeden açtıkları için hangi tarihte olduklarını söyleyemiyorum. Sanırım Anzakların Anafartalardan tahliyesi için gemiden ayrıldığımı tahmin etmişsinizdir. Eğer kaybedilen binlerce yaşam ve harcanan onca parayı düşünürseniz bu işi yapmak çok korkunç. Son operasyon son derece başarılıydı ve sadece 3 yaralı vardı. Ben operasyonda Deniz Kuvvetleri'nin Glory yönetimindeki grubun içinde Anafartalardaydım. Bu bölge bizim yüzbaşının emrindeydi ve hemen hemen subaylarımızın tümü ve erlerimizin yarısı da orada değişik görevdeydiler. Bir yığın erzak, yiyecek ve silah orada kaldı ve bunlar herkes gittikten sonra büyük bir şenlik ateşiyle yakıldı. Birbirine bağlı 4 tane filikan vardı ve Türklerin bunu öğrenme ve saldırma ihtimali olduğu için benim son kalan askerleri götürmem gerekiyordu. Bayağı tehlikeli bir iş. Neyse ki her şey iyi gitti ve bizim son kalan askerler de oradan motorla ayrıldı. Kıyı boyunca bırakılmış sandallar vardı ve bunların görevi de gelen ve geride kalanlara yardımcı olmaktı. Türk cephesindeki askerler Anzak cephesinin gece boşaltıldığının farkına vardılar. Gün ağarınca sessizlikten kuşkulanan birkaç kişi başını yavaşça siperden dışarıya uzattı, siperin kenarına tırmandı. Siperler arası bölgeye süründü, çekilmeyi kolaylaştırmak için döşenmiş mayınlar kazalara neden oluyor, subaylar sahile koşan askerleri durdurmak için çırpınıyordu. Tonlarca malzeme kıyıda ateşe verilmişti. Canını kurtarmış birkaç at ve katır, katliama uğramış yüzlerce hayvan cesedi arasında dolaşıyordu. Yığınlarla kırık dökük araba, dekovil vagonları, kırık cephane sandıkları bu savaşın kalıntılarıydı. Alice teyzeden, Nina teyzeden, Dorothy'den, Bayan Feri'den, Alan'dan, Tim'den ve Broadland'den de mektuplar aldım. Dorothy bana bir kutu çikolata göndermiş. Postayı alırken ağırlığına göre para ödemek ne kadar kötü değil mi? Bu size ulaşınca anlayacaksınız ne demek istediğimi. Geçen hafta sadece bir kart yazdım. Daha uzun yazmak için zamanım yoktu. Mektuplarımın size ulaşmasında tarih sırasının niye bu kadar karma karışık bir hale geldiğini bir türlü anlayamıyorum. Sanırım mektuplar sansür kurulu tarafından bir süre burada tutuluyor. Böylece olaylar hakkında yazılmış herhangi bir şey varsa elinize geçtiğinde güncelliğini yitirmiş ve bilgi değeri bakımından işe yaramaz bir hale gelmiş oluyor. Denize yakın bir yamaçta, toprağa oyulmuş bir barınakta, geceden kalma, kısılmış bir lamba yanıyordu. Her şey sanki hemen geriye dönülecekmiş izlenimi veriyordu. Her yerde terk edilmiş, dolu, boş cephane sandıkları, un çuvalları, binlerce postal vardı. Siperler üzerinden sis kalkınca ellerine geçmesin diye dün gece vurulmuş yüzlerce at ve katır gördüler. Önce şaşkın dolaştılar, sonra denize doğru koşmaya başladılar. İnanılmaz olan gerçekleşmiş, gizli bir el, Arıburnu Anafartalar cephesini boşaltmıştı. Sakalı bir karış uzamış, soğuktan morarmış, yorgun, paramparça giysiler içinde, sahile ve ufukta kaybolmakta olan gemilere şaşkın şaşkın baktı. Zaten giyime kuşama, üstüne başına düşkün değildi. Fakat tabur berberi vurulduğundan beri, taburun yaşamayı başaranları, saç sakal karışmış yabanilere dönmüşlerdi. Ne olup bittiğini anlaması güçtü. Yorgunluk ve soğuk düşüncelerini dondurmuştu. Ne düşünecekti? Ne evliydi ne de çocuğu vardı. Kendisini de anasından başka düşünen yoktu. Eğildi çamurların arasından, ömür boyu kullanacağı ve bir anı olarak saklayacağı metal tabağa sürülmekten sol yanları aşınmış, üzerlerinde Sheffield Prada, Eyewitness yazan bir çatal ve bir kaşık aldı. Tümen bandosu çok sevdiği ve daha sonra dilinden düşürmeyeceği, annesinin onu yetiştirip buraya gönderdiğini terennüm eden hüzünlü bir marşı çalıyordu. Annem beni yetiştirdi, bu ellere yolladı. Al sancağı teslim etti, Allah'a ısmarladı. Boş oturma çalış dedi, hizmet eyle vatana. Südüm sana helal etmem, saldırmazsan düşmana. Arş ileri, marş ileri, Türk askeri dönmez geri. Anzak Anafartalar cephesinin boşaltıldığı haberi, Türk ordusunun savaşmakta olduğu diğer cephelere kısa sürede ulaştı. Bu haber Kafkas cephesinde de sevinçle karşılandı. İngilizlerin, Fransızların Çanakkale'den bozguna uğratılıp denize döküldükleri haberi geldi. Her tarafta şenlikler yapıldı, yüksek tepelerde ateşler yakarak sevincimizi gösterdik. Daha önce düşmanın yaptığı gösterişe aynen karşılık verildi. Çanakkale muharebeleri sırasında kendi derdimizden çok onları düşünürdük.